Ayrım 12.
Alternatif, adaptif düşünceler üretildikten ve bunlar olumsuz otomatik düşüncelerle yer değiştirdikten sonra davranışlarla bunların doğruluklarının kanıtlanması gerekmektedir. Davranış denemeleri içinde en sıklıkla kullanılan hiperventilasyon egzersizleridir. Hastalardan ağızlarından sık sık ve kısa kısa hızlı bir şekilde nefes alıp vermeleri istenir. Karbondioksit kaybına bağlı olarak bu durumda her insanda panik nöbeti sırasında yaşanan fizyolojik belirtilere benzer duyumlar ortaya çıkar. Daha sonra nefes egzersizleriyle belirtilerin giderilmesiyle hastalar bu belirtilerin zannettikleri gibi bir fizyolojik rahatsızlıktan dolayı olmadığını ya da belirtilerin aslında kendi kontrolleriyle başlatılıp giderilebileceğini uygulayarak göreceklerdir. Hiperventilasyonla açığa çıkartılan panik benzeri fizyolojik duyumlardan sonra kişilere nefes egzersizleri öğretilerek hem belirtilerin kendi kontrollerinde olduğu inancı pekiştirilmiş olur hem de belirtilerden kurtulmak için hasta uygun bir davranışsal teknik öğrenmiş olur. Kaçınma davranışlarını ortadan kaldırmak. Anksiyete hastaları, fobik hastalar gibi tutarlı kaçınma davranışları göstermemekle birlikte anksiyete yaratacak durumlardan uzak kalmaya özen gösterebilirler. Anksiyete hastaları için 3 tip kaçınma davranışından söz etmek mümkündür. 1. Belirli durumlardan kaçınma. Örneğin toplum önünde konuşmama, lokantada yemek yememe, toplu taşıma araçlarına binmeme gibi. 2. Bedensel duyumlar yaratacak aktivitelerden kaçınma. Örneğin egzersiz, spor yapmama gibi. 3. Belirtiler başladıktan sonra anksiyetenin kendiliğinden yatıştığını görmeye fırsat bırakmayan kaçınma davranışları. Örneğin bayılacak gibi hissettiğinde bir yere tutunma gibi. Hangisi olursa olsun bu kaçınma davranışları hastaların olumsuz inançlarının sürmesine neden olmaktadırlar. Bu nedenle mutlaka hastaların aşamalı olarak korktukları ortamlara girmeleri veya aktivitelerde bulunmaları istenmelidir. Ayrıca bu ödevler verilmeden önce hastalara olabileceklerle ilgili beklentileri sorulmalı, ev ödevlerini yerine getirdikten sonra olanlarla beklentilerinin farklı olup olmadığı tartışılmalıdır. Hastalar bu gibi durumlarda bekledikleri kadar korku yaşayabilirler. Ancak felaket beklentileri gerçekleşmez. Bu yolla felaketle ilgili beklentilerinin yanlış olduğunu görme fırsatı bulurlar. Hastalardan korktukları ortamlara girmeleri ya da aktivitelerde bulunmaları istenirken belirtiler başladıktan sonra kullandıkları kaçınma davranışlarını, üçüncü tip, sürdürmemeleri özellikle belirtilmelidir. Aksi halde olumsuz otomatik düşüncelerin değiştirilmesi güçleşir. Bazı durumlarda hastaların ihtiyaçlarına uygun olarak yeni beceriler kazandırmak da gerekebilir. Örneğin sosyal beceri eğitimi, gevşeme egzersizleri gibi yöntemlerden de gerektiği durumlarda yararlanılabilir. Yeme bozukluklarında bilişsel davranışçı tedaviler. Gonca Boyacıoğlu. Yeme bozuklukları davranışsal bir kavramsallaştırma açısından temelde yememe, davranış örüntüsünün gözlendiği anoreksiya nervoza ve yemeği durduramama davranış örüntüsünün belirleyici olduğu bulimia nervoza olgularından oluşan iki ana tanı sınıfını içermektedir. Kategorik bir tanımlama açısından anoreksiya nervoza, yaş ve boy uzunluğu için olağan sayılan bir vücut ağırlığına sahip olmayı kabul etmeme, kilo almaktan aşırı korkma, beden imgesinde bozukluk ve menstruasyonların kesilmesi belirtilerinin gözlendiği bir yeme bozukluğudur. DSM-4. Bulimia nervoza ise yineleyen tıkınırcasına yeme dönemlerinin olduğu, fazla miktarda yemeği durduramama, kilo almaktan sakınmak için kusma, laksatif, bunun gibi kullanma, yemek yememe, egzersiz yapmak gibi uygunsuz dengeleyici davranışlarda tekrar tekrar bulunma, kendini değerlendirirken anlamsız bir biçimde vücudun biçimi ve ağırlığından etkilenme belirtilerinin görüldüğü bir yeme bozukluğu olarak sınıflandırılmaktadır. DSM-4. Buraya kadar aktarıldığı gibi, AN ve BN ayrı kategorilerde ele alınmalarına karşın klinik gözlemler, AN sorunu ile tedaviye başvuran çoğu vakanın öykülerinde BN dönemi olabildiğini ya da tam tersinin gözlenebildiğini, BN'de AN öyküsü göstermektedir. Bu açıdan yeme bozukluklarına genel olarak Gerner ve Baymes'ta 1985 belirtildiği gibi kilo fobisi olguları olarak bakılabilir. Bununla birlikte fobilerdeki genel davranış özelliği olarak korkulan durumdan kaçmak örüntüsünün yeme bozukluğunda pek mümkün olamayacağı da açıktır. Dipnot. DSM-4'ün çevirisinde bulimia nervosa'da görülen belirtilerin biri olan Binge-Eaton karşılığı olarak tıkınırcasına yemek terimi önerilmiştir. Söz konusu terimde geçen tıkınma kavramı tek başına yeme eylemini içeren bir fiildir. Bu nedenle kavramın yemek fiiliyle bir arada kullanılması Türkçe gramer kurallarına uygun olmamaktadır. Diğer taraftan tıkınma fiili tek başına kullanılsa bile anlam olarak Binge-Eaton'da gözlenen yeme örüntüsünü karşılamamaktadır. Bunlardan dolayı makalede Binge-Eaton karşılığı olarak tıkınırcasına yeme teriminin kullanılması tercih edilmiştir. Kuşkusuz ki bu terimin söz konusu yeme örüntüsünün tüm özelliklerini içerdiği iddia edilemez. Bununla birlikte yiyeceklerin hızla yenilmesi, yenilen miktarın fazla olması ve tıkanma ile duyulabilecek rahatsızlık nedeniyle kusma sonucunu ortaya çıkarabilmesi boyutlarının kapsandığı düşünülmektedir. Başka bir deyişle insanın bedeninden kaçmasının somut olarak olanaksızlığı karşısında bu bozukluğu olan kişilerin yaşadıkları zorluklar daha belirgin hale gelmektedir. Yeme bozukluklarının ortaya çıkışında ve sürdürülmesinde gözlenen çok sayıda faktör, farklı kuramsal açıklamaları ve farklı tedavi yaklaşımlarını da beraberinde getirmektedir. Bu bölümde yeme bozukluklarının tedavisinde kullanılan yaklaşımlarından biri olan bilişsel davranışı tedaviler aktarılacaktır. Bu amaçla öncelikle söz konusu yaklaşımın yeme bozukluklarının doğasıyla ilgili açıklamalar üzerinde durulacaktır. Bilişsel davranışçı yaklaşımın anoreksiya nervozanın doğasına ilişkin görüşleri. Bilişsel davranışçı yaklaşımı benimseyen kuramcılar, anoreksiya nervozanın ani'deki nedensel değişkenler olarak ince olma gerekliliği ile ilgili inanç, tutum ve temel sayıltıların varlığının söz edilen yeme ve davranış örüntüsüyle sürdürüldüklerine dikkat çekmektedirler. Onlara göre ani'yi başlatıcı birçok öncül olabilmektedir. Ancak sorun davranışın şu andaki sürdürücülerinin, örneğin katı diyet kontrolünün devamlılığı, olumlu ve olumsuz pekiştiricilerinin varlığını işaret etmektedir. Özellikle kaçınma paradigması açısından ele alındığında, korku uyandıran uyarıcı olarak şişmanlıktan kaçınmak, kusma, diyet yapmak, laksatif ve bunun gibi kullanmak, beden hareketleri yapmak gibi faaliyetler, olumsuz pekiştireç özellikleri taşımalarından dolayı söz konusu sorun davranışın olma olasılığını artırmaktadırlar. Ayrıca diğer fobik bozukluklardan farklı olarak korkulan uyarıcıdan kaçınmak, ince kalmak, kişi için doyum sağlayıcı olduğundan olumlu pekiştireçler de sorunun devamına katkıda bulunmaktadırlar. Kişi kaçınma davranışına neden olan durumlarla yüz yüze gelip, bu durumların olumsuz sonuçlar doğuracağı ile ilgili beklentilerinin geçerli olmadığını göremediği için kaçınma davranışı sönmeye dirençli hale gelmektedir. Özellikle ani sorunu olan bireylerin yiyecekler ve kilo ile ilgili kaygılarının kaçınma davranışlarını kolaylaştırdığı için geçmesini istemedikleri gözlenmektedir. Diğer taraftan çeşitli bilişsel değişkenler ve kişinin bu yolla kendi kontrolünü devam ettirebildiği, başarılı bir diyet için ne kadar yeterli olduğu ve bunun gibi biçimde kendini pekiştirme olgusu bu sürece katkıda bulunmaktadır. Bilişsel davranışçı yaklaşımın bulimia nervozanın doğasına ilişkin görüşleri. Fairburn'e 1985 göre BN sorunu olan kişiler vücut biçimlerinin ve kilolarının çok önemli olduğuna ve her ikisinin de katı bir kontrol altında tutulması gerektiğine inanmaktadırlar. Bu açıdan paradoksal görünse de tıkanırcasına yeme davranışı aşırı diyet uygulamalarında ikincil olarak ortaya çıktığı için bilişsel bağlamda anlaşılabilir. Dolayısıyla tedavide bulimiaya özgü belirtilerden çok sorunun sürdürücüleri olmaları açısından inanç ve değerlere odaklaşmak önemlidir. Bu çerçeveden hareketle bilişsel davranışçı yaklaşımın söz konusu bozukluğun doğasına ilişkin görüşleri aşağıda özetlenmiştir. Fairburn ve Cooper 1989. 1. Aç kalma davranışı tıkanırcasına yeme davranışına bir tepki olarak yapılsa da psikolojik ve fizyolojik mekanizmalardan dolayı tıkanırcasına yeme davranışını tekrar ortaya çıkarmaktadır. 2. Kendini kusturma, laksatif kullanımı ve bunun gibi davranışlar da tıkanırcasına yeme davranışını artırmaktadır. Çünkü alınan kalorinin atıldığı inancı kişiyi aşırı yemeye yöneltmektedir. 3. Vücudun biçimi ve kilo ile ilgili aşırı endişe, özellikle kendilik ile ilgili yargılamalar, aşırı diyet, aç kalma davranışını, dolayısıyla yeme sorununu arttırmaktadır. 4. Vücudun biçimi ve kilo ile ilgili aşırı endişeler, yetersizlik ve değersizlik ile ilgili duygularla eşleşmektedir. Bilişsel davranışçı yaklaşımın yeme bozukluklarının doğasına ilişkin yukarıda özetlenen kuramsal görüşleri çerçevesinde izleyen bölümlerde öncelikle tedavi ilişkisi üzerinde durularak bilişsel davranışçı tedavi süreci aktarılacaktır. Tedavi ilişkisi. Değiştirilmesi amaçlanan bütün psikolojik sorun alanlarında bilişsel davranışçı tedavi sürecinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi terapist ve hasta arasındaki ilişkinin niteliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Yeme bozukluğu olan kişilerin genellikle psikoterapötik yardım alma konusunda tereddütlü davrandıkları ve direnç gösterdikleri gözleme dikkate alındığında terapötik ilişkinin önemi daha belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle tedavi süreci ve tekniklere geçmeden önce etkili bir tedavinin gerekli koşulu olarak terapist ve hasta arasındaki ilişki üzerinde durulacaktır. Daha önce de değinildiği gibi yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunlukla psikoterapötik bir yardım almada tereddütlü ve dirençli yaklaşımları bu tedavilere başlamayı kabul ettiklerinde de devam edebilmektedir. Bazı yazarlar bu durumu hastanın önceki kişiler arası yaşantılarından kaynaklanan temel güven eksikliğini terapi ortamına taşımasına bağlamaktadırlar. Dolayısıyla terapistin ılımlı, saydam, dürüst ve kabul edici bir yaklaşım sergileyebilmesinin önemli olduğu belirtilmektedir. Yarnur ve Baymans 1985. Diğer taraftan yeme bozukluğu olan kişilerin tedavi ilişkin tutumlarının bir diğer nedeni olarak kontrolü elinde tutma gereksinimi düşünülebilir. Kontrolün kendi kendini pekiştirme değeri olması. Klinik gözlemlerden hareketle kontrolün bu kişiler için oldukça önemli olduğu ve sürdürdükleri yeme örüntüsünü bu kontrolün bir göstergesi olarak algıladıkları dikkati çekmektedir. Savaşır 1990-1994. Buna göre tedavinin doğal gereği olarak yeme örüntüsünü değişimlemeye başlayacak olan terapist, hasta tarafından kontrolünü elinden alacak kişi olarak görülebilir. Başka bir deyişle terapist, hastanın olumlu, olumsuz pekiştireçlerine, kusma, egzersiz yapma ve bunun gibi, engel olarak onun kilo almasına neden olacak kişi olarak algılanabilir. Dolayısıyla başlangıçta sözelleştirilmese de terapist ve hastanın amaçları arasında bir uyuşmazlık olabilir. Bu duruma bağlı olarak da terapist ile hasta arasında bir kontrol savaşı yaşanmaya başlayabilir. Bu durumda terapistin değişimleme sürecini yürütebilmek için kontrol kurması gereklidir. Bu amaçla Haley 1988 tarafından tümleme ötesi iletişim olarak adlandırılan paradoksal bir iletişim biçimi kullanılabilir. Böyle bir iletişimde terapist kontrolün hastada olduğunu hissettirerek bir üst kontrol elde edebilir. Bu noktada bilişsel davranışçı tekniklerin doğasının böyle bir iletişime oldukça uygun olduğu görülmektedir. Örneğin ev ödevleri ve bu ödevlerin tedavi ortamında ele alınışı sırasında hastayla birlikte çalışıldığı, hastanın yeni yeme örüntüsünde de kendi kontrolünün rolünün olduğu iletilebilir. Aktarılanlardan görüldüğü gibi yeme bozukluğu olan bir vakanın tedavi süreci ilişki açısından terapiste belirgin zorluklar yaşatabilmektedir. Bu noktada terapist, hastasıyla arasındaki ilişkiyi, hastanın tedavi dışındaki kişiler arası ilişkileri hakkında bilgi edinebileceği ve bilişsel kişiler arası bağlamda ele alabileceği temel bir materyal olarak kullanabilir. Ayrıca, tedavi sürecinin tıkanmaya başladığı görüldüğünde, terapistin hastasıyla ilişkisi üzerinde durarak, hastanın değişime yönelik tutumlarını, inançlarını, temel sayıltılarını açıkça konuşabileceği bir ortam sağlaması, hem tedavide bir çıkış noktası olabilmekte hem de hastanın sorun davranışı üzerinde daha kalıcı değişimler sağlayabilmektedir. Savaşır 1990-1994. Değerlendirme ve tedavi süresi. Değerlendirme ve tedavi süresindeki benzerlikler gösteren genel ilkeler açısından AN ve BN'nin bilişsel davranışçı tedavisi bir arada aktarılacaktır. Bununla birlikte AN ve BNA'ya özgü olarak önerilen teknikler ise ayrı başlıklar altında ele alınacaktır. Birinci aşama değerlendirme. A. Genel değerlendirme. Ön görüşme sürecinde alınacak öyküde sosyodemografik özellikler, yeme sorunu ve gelişimi, eşlik eden diğer sorunlar, tedaviye getiren koşullar, önceki tedavi yaşantıları, yeme sorununa ilişkin tutumlar, baş etme mekanizmaları, fiziksel sorunlar, menstruasyon öyküsü, kilo ve boyun ne olduğu, hastanın kilo, boy ve yiyecekleri ilişkin tutumları, sosyal koşullar, aile, arkadaş ilişkileri gibi alanlarda bilgi alınması gerekmektedir. Görüldüğü gibi ön görüşmelerdeki temel amaç hastanın kilo ile ilgili tutumlarını, kendilik değeriyle ilgili tutumlarını, gelişimsel beklentilerini, aile ve genel olarak kişiler arası ilişkilerle ilgili tutumlarını içeren inanç sistemi hakkında bilgi toplamaktır. Ön görüşme sürecinde yeme bozukluklarına sıklıkla eşlik eden depresif belirtilerin düzeyi iyi araştırılmalı ve eğer depresyonun birincil olduğu gözlenirse öncelikle bu belirtilere odaklaşılmalı, gerekirse ilaç tedavisine başvurulmalıdır. Fairburn 1985. B. Hastanın tuttuğu kayıtlar. Bilişsel davranışçı değerlendirmeler çerçevesinde ilk görüşmeden itibaren tedavi süreci boyunca hastadan yazması istenen haftalık kayıtlarla yeme davranış örüntüsünün başlangıçtaki durumunun ve süreç içindeki değişiminin ayrıntılı değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu değerlendirmenin mantığı hastaya aktarılarak kendisinden zaman, koşullar, ne gibi yiyecekler yediği miktarıyla tıkanırcasına yeme, kusma, laksatif kullanım olup olmadığı gibi alanlarda kayıt tutması istenmektedir. Fairburn 1985, Fairburn ve Cooper 1989. Bu kayıtlara sürece göre durum, düşünce, duygu, fizyolojik belirtiler, davranış sonuçlardan oluşan alanların değerlendirilmesine yönelik kayıtlar da eklenebilmektedir. Bu değerlendirmeler özellikle hastanın sorununun ortaya çıkması ve değişimi sürecine ilişkin farkındalık kazanması açısından yararlı olmaktadır. C. Aile görüşmesi. Yeme bozukluğu olan kişilerin tedavi süreçlerinde aile ya da birlikte yaşanılan yakın arkadaşlarla da görüşmek önemlidir. Bu görüşme, yeme sorununun söz konusu kişilerle açıkça konuşulmasıyla vakanın duyduğu suçluluğun azaltılmasında yararı olabilmektedir. Ayrıca tedavinin mantığının bu kişilere de aktarılmasıyla diğer kişilerin vakanın yeme davranışlarını kontrol edebileceği bir ortam hazırlamaları sağlanabilmektedir. Fairburn 1985. Hasta ve aile, arkadaş, tarafından kabul edildiği koşulda bu kişilerin zaman zaman tedavi süresine katılmaları istenebilmektedir. Böylelikle davranışçı tekniklerin yanı sıra bilişsel tekniklerin uygulanması sürecinde de ailenin bakış açısından yararlanmak değişimde kritik rol oynayabilmektedir. Bilişsel davranışçı tedavi süreci. Tedavi, yeme davranışı üzerinde kontrol kurulması ile ilgili davranışçı teknikler, işlevsel olmayan düşünceler, inançlar ve değerlerin belirlenmesi ve değişimlenmesi ile ilgili bilişsel teknikler ve oluşturulan değişimin sürekliliğinin değerlendirilmesi, tedavinin sonlandırılması olmak üzere başlıca 3 aşamadan meydana gelmektedir. Fairburn ve Cooper 1985. Birinci aşama. Bulimia nervozada davranışçı teknikler. Yeme davranışı üzerinde kontrol kurulmasındaki temel amaçlar tıkanırcasına yeme, kendini kusturma, laksatif ve bunun gibi kullanma, uzun süre aç kalma, egzersiz yapma gibi davranışların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Davranışçı tekniklerin uygulanmasına geçmeden önce ilk iki görüşme boyunca değerlendirme bölümünde anlatılan kayıtların derinliğine gözden geçirilerek vakanın yeme davranış örüntüsünün incelenmesi ve bu konuda vakanın da anlayış kazanmasına yardımcı olunması gerekmektedir. Bu arada davranışçı tekniklerin uygulanmasına geçmeden önce hastalar aşağıdaki konularda bilgilendirilmektedir. Fairburn 1985. A. Vücut ağırlığı. Hastaya kesin bir kilonun belirlenmesinden kaçınması gerektiği, kilonun günlük değişmeler gösterdiği için böyle bir amaca ulaşmanın gerçekçi olmayacağı, bunun yerine 3 kiloluk bir ranjın belirlenebileceği ve bu belirlenen kilonun standart ağırlığın %85'inin altında olmaması gerektiği iletilmelidir. B. Tıkanırcasına yeme, kendini kusturma ve laksatif kullanımı. Hastaya tüm bu davranışların fiziksel zararları, hormonal değişiklikler, menstruasyonların kesilmesi ve bunun gibi hakkında ayrıntılı bilgi verilerek bunların yeme alışkanlığının düzelmesiyle normale döneceği söylenmelidir. C. Kilo kontrolünde kusma ve laksatif kullanımının etkileri. Tıkanırcasına yemeyle alınan kalorinin kusma ve bunun gibi ile tamamen dışarı atılmadığı, bu açıdan hastanın yediği her şeyi çıkardığını zannettiği için yeme üzerindeki kontrollerini gevşettikleri, dolayısıyla tıkanırcasına yeme davranışının körüklendiği hastaya anlatılmalıdır. Bu bilgilendirmelerden sonra hastadan aşağıdaki yeme kontrolüyle ilgili davranışçı önerileri uygulamaya başlaması istenebilir. Fairburn 1985. 1. Düzenli yeme örüntüsünün tanımlanması. öğünlerin üçer saatlik aralarla altı öğüne çıkarılması, bu arada kalori hesabı yapması, istediği yiyecekleri yasaklamaması, belirli bir miktar yedikten sonra bekleyip tokluk hissinin geldiğini görmesi, midesinde şişkinlik hissi ve kusma ihtiyacı duyduğunda bir saat beklemesi, bu sürenin sonunda kusma isteğinin kaybolacağı ile ilgili öneriler verilebilir. 2. Uyarıcı kontrolü. Yiyecek miktarının yavaş yavaş azaltılması, buzdolabı karşısında ayaküstü atıştırmak, yiyecek miktarını kontrol etmeyi zorlaştırdığından, yiyecekleri tabağa koyarak bir sofra düzeni içinde yemek, tabağı tepeleme doldurmak yerine yeterli miktarda yemek koymak, tabakta yemek bırakmaya çalışmak, tıkanırcasına yemeği arttıran, atıştırılması kolay, yiyecekleri evde bulundurmamak, aç karnına alışverişe çıkmamak, alışverişte hazırlanması zaman alan yiyecekler almak gibi öneriler hastaya iletilebilir. 3. Alternatif davranış. Hastaya hoşuna giden aktiviteler listesi hazırlatılıp bunları özellikle öğün aralarında yapması istenerek hem yeme kontrolünün daha rahat kurulması hem de kilo almakla ilgili düşüncelerden uzaklaşılması kolaylaştırılabilir. Genellikle 3, 4 ve 5. görüşmelerde yukarıda aktarılan davranışçı tekniklerin uygulanmasına başlanmaktadır. Her oturumun sonunda açıkça belirlenmiş ev ödevleri verilerek bir sonraki oturumda bunların ne ölçüde yapıldığının incelenmesiyle izleyen aşamadaki ödevlerin uygulamasına geçilmektedir. Bu arada yeme sorununu sürdüren durumlarla ilgili alternatif çözümlerin üretildiği problem çözüm stratejilerinin tartışılmasına başlanabilmektedir. Kilo düzenlenmesi, anoreksiya nervoza da davranışçı teknikler. Yukarıda aktarıldığı gibi hasta, öncelikle sorun davranışının sonuçları ve davranışçı tekniklerin mantığı hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirme süreci duyarlı ve yargılayıcı olmayan bir biçimde yapılırsa, hastanın kilo almaya ikna edilmesi kolaylaşır. Bununla birlikte bazı vakalar, tedavinin gerekliliğini bir türlü kabul etmeyebilirler. Böyle durumlarda hastanın henüz tedaviye hazır olmadığı kabul edilmeli ve hasta fiziksel sorunlarına yönelik tıbbi yardıma yönlendirilmelidir. Feinburn ve Cooper 1989. Hasta yardım almayı kabullendiğinde ise onun sağlıklı bir düzeye ulaştıracak bir kilo düzenlenmesine yönelik programlar başlatılır.